Türkiye'de göç ve iltica.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Türkiye'de göç ve iltica başladı. Program yapımcınız Kadriye Şener, teknik masada Cihan Aydoğan ve ben İpek Önder. Türkiye'de saatimiz 14.35'i gösterene kadar beraber olacağız. Telefon numaralarımız şöyle: +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. Elektronik posta adresimiz gocveiltica@trt.net.tr. Değerli dinleyicilerimiz, ülkemiz pazartesi günü Suruç'ta meydana gelen terör saldırısıyla sarsıldı. 32 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi de yaralandı. İşte bugünkü programda son dönemde bölgede yaşanan gelişmeler ve Türkiye'nin tutumu nasıl etkilenecek sorusuna yanıt arayacağız. Telefon attığımızda göç araştırmacısı Elif Özmenek Çarmıklı yer alacak ve stüdyomuzda ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden Mehmet Okyayus bizlerle beraber. Sayın hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk.
Telefon attığımızda da Elif Özmenek Çarmıklı'ya merhaba demek istiyoruz. Sayın Çarmıklı, merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Efendim, hafta başında Şanlıurfa Suruç'ta meydana gelen bu üzücü hadise hepimizi çok derinden sarstı ve üzdü. Önce sizin bir değerlendirmenizi alalım olaya ilişkin Sayın Okyayus, ardından da telefon hattımızdaki konuğumuzun görüşlerine başvuralım.
Evet, teşekkür ediyorum. Öncelikle tabii ki bu insanlık dışı terör saldırıyı gerçekten kınamak lazım. Korkunç bir olaydı. Zannedersem Türkiye'de bile nadir yaşanan olaylardan bir tanesiydi. Masum insanların bu şekilde öldürülmesi vahim, çok vahim. Ve gerçekten bunun araştırılması gerekir. Bu bir boyutu tabii ki. Bu trajediyi keşke konuşabilseydik bu bağlamda, ama program ona müsait değil. Buradan hemen bir olaya girmek isterim. Çünkü aslında bu terör olayı şunu da aslında gösteriyor. Artık Türkiye'de göç, iltica, mülteci, dış ilişkileri, sınır meselesi öyle bir iç içe girmiş ki, öyle bir karmaşa yaratıldı ki ya da yaratılmak isteniyor ki, bu acaba konumuza gelmek isterse bunu da Elif Hanım'a, bu arada merhaba Elif Hanım, size merhaba demeyi unuttum. Elif Hanım'a hemen sormak isterim. Bu vahim olay, oradaki artık Türkiye'nin bu olayın artık bir içleri meselesi olduğunu da bize gösterdi. Bu Türkiye'nin politikaları nasıl etkileyecek? Çünkü şimdiye kadar hep şey konuştuk. Türkiye bilinçli bir şekilde politikaları nasıl yönlendirebilir? Nasıl daha insani açıdan yardım edebilir? Hep konuşuyorduk. Fakat bu gibi olaylar Türkiye'de biraz herhalde bazı şeyleri zorlayacak, öyle değil mi? Yani istem dışı bazı şeylerin başına gelecek Türkiye'ye.
Türkiye'nin ve hocam, bu açık Suruç'taki olaylar, evet, Suriye krizi açısından bakınca kanımca iki açıdan çok sembolik. Evet. Biliyorsunuz Türkiye'de ve hatta bölge ülkelerinde en büyük mülteci kampı Suruç'ta. Hı hı. Ayrıca Suruç tam Kobani'nin karşısı, dolayısıyla hı hı, bir direniş hareketinde simgesi olan bir bölge tam. Aslında işte bunlar hep sembolik olarak Ankara'nın açık kapı politikasında ciddi şekilde sarsacak, zorlayacak olarak okumak da mümkün. Dolayısıyla Suruç'un ben böyle sembolik bir tarafını görüyorum. Hı hı. Siz de katılır mısınız bilmiyorum, evet, ama sanki bu Suruç'taki olaylar artık Türkiye'deki işte Suriye krizinin Türkiye siyaseti iç politikayı doğrudan etkileyen taraf olan bir konuma itti. Dolayısıyla ben bu Suruç'taki olayı, tabii bir insanlık dramı, çok büyük, hı hı, bir şey, ama bir taraftan da Türkiye'nin açık kapı politikasında ciddi anlamda sarsan bir olay olarak görüyorum.
Bunu biraz daha detaylı açar mısınız? Yani Türkiye örneğin gerçekten artık sınır kontrolleri mi daha sıkılaştıracak, o açık politikasından vazgeçecek mi? Bu arada Avrupa Birliği ile daha sıkı bir işbirliği içerisine mi girecek? Bunu nasıl görüyorsunuz ve bu nasıl yansıyacaktır? Ve üstelik bir de Türkiye'deki kamuoyuna, bununla konuşuyoruz, algısına nasıl yansıyacak bu olay?
İsterseniz teker teker tekrar konuşalım hocam. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi bu çok boyutlu, evet, çok karmaşık bir konu. Biliyorsunuz Türkiye 2012'den bu yana uluslararası koruma altında olacak. İşte Türkiye-Suriye sınırında bir tampon bölgenin kurulması için sürekli çağrıda bulunuyor. Ancak uluslararası siyaset meydanında bu çağrı çok fazla da taraftar bulamadı. Özellikle Kobani'nin IŞİD'in kontrolüne geçmesinin ardından işte ve saldırıdan kaçanların Türkiye'ye sığınmasıyla beraber Ankara yönetimi birazcık daha bunu dillendirmeye, daha güçlü dillendirmeye başladı ama bu çağrılara da çok fazla tepki gelmedi. Türkiye'ye sığınan, Kobani'den sığınan insanlar kelimenin tam anlamıyla bizim sınırlarımız içinden kendi terk etmek zorunda kaldıkları kampları görüyordu. Dolayısıyla bu da Ankara'nın artık yani bu kadar dibimize kadar gelmiş bir şeye uluslararası kamuoyunun bir şey yapması gerekiyor gibi bir takım ifadeleri vardı. Fakat mesela daha yeni Haziran ayı sonunda Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bir açıklama yaptı ve Suriye sınırında tampon bölge yaratılması konusunda Amerika'nın önceki tutumunun değişmediğini, böyle bir girişimin işte lojistik, askeri, maddi ve insani açıdan çok zorlukları olacağını bildirdi. Şimdi bu eğer böyle bir tampon bölge konusu aslında Türkiye'ye çok da yabancı bir model değil. Biliyorsunuz 1991'de işte Türkiye konuyu Uluslararası Güvenlik Kurumu'na, konseyine götürmüştü. Arkasından da Amerika'nın desteğiyle bölgede bir tampon bölge kurulmuştu. Ancak 1991'den bugüne geldiğimizde bu konu çok farklılık gösteriyor. Yani Suriye krizi böyle bir kriz değil. Şimdi Türkiye'de mesela konuşulan 1982'de İsrail'in işte Lübnan'da kurduğu tampon şerit modeli konuşuluyor. Fakat mesela düşündüğümüz zaman İsrail Lübnan'dan ta 2000'li yılların başına kadar çekilmedi. Dolayısıyla bu kadar uzun soluklu bir şey zaten Türkiye hazır mı? Bu ayrı bir şey. Fakat bütün bunlar mülteciler açısından ne anlama gelecek ona baktığımız zaman. Şimdi varsayalım ki böyle bir tampon bölge kuruldu. Burada 3 tane konsept iç içe girmiş durumda. Bir tanesi Türkiye sivillerin korunması için mi kuracak bunları? Sığınmacıların, Türkiye'ye gelen sığınmacıların ülkeden çıkartılması için mi olacak? Bir de tabii muhaliflerin destek alması gibi bu tampon bölgelerde söz konusu. Dolayısıyla motifler birbirine çok karışmış vaziyette. Ve bu durumda da mesela tamamen bir sivillerin korunması üzerinden tampon bölge konuşulamıyor. Varsayalım ki yine tampon bölge kuruldu. Buradaki işte gelen ya da yeni gelecek sığınmacıların bu tampon bölgeye yerleştirilmesini varsaysak hem IŞİD'in hem de Suriye rejiminin silahlı saldırısına maruz kalabilir bu insanlar. Dolayısıyla yani tampon bölge ciddi bir şekilde tam tersine yani insanları korumaktan öte onların çok daha mağdur kalabilecekleri bir alan oluşturabilir diye düşünüyorum ben.
Fakat şöyle bir şey Elif Hanım, şöyle bir şey düşünmek mümkün değil mi? Bu tampon bölgenin oluşturulmasında Türkiye tek başına hareket edemeyecektir. Çünkü zor bir mesele. Diğer ülkeler, örneğin Avrupa ülkeleri şu anda biraz geri planda kalan, sorumluluk almayan Avrupa ülkeleri biraz sorumluluk alacaklar ve işbirliği yaparak belki de böyle bir şey düşünülebilir mi? Çok mu ütopik? Biraz işbirliği yaparak bu tampon bölgenin bütün olumsuz etkiler yanlarının yanı sıra belki burada yine de bu uluslararası sorumluluk gündeme getirilemez mi? Hani bu şekilde de bu insani boyut şey yapılabilir mi?
Gerekiyor. Ancak şimdi gördüğümüz uluslararası konjonktürde böyle bir desteği yani IŞİD'e karşı şimdi bölgede 46 tane silahlı örgüt var. Bu bugüne kadar görülmemiş bir şey. Kimse evet. Dolayısıyla bu taşın altına elini koymak istemiyor. Yani Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada çok net olarak söyleniyor zaten. Yani bunun askeri, lojistik, maddi, insani yani kamuoyunlarına, kendi kamuoylarına orada her ölen askerin hesabını vermek zorunda batılı ülkeler. Bu da yani gördük işte Irak'ta nasıl gibi net sonuçlara ulaştı. Dolayısıyla batıda böyle bir duyarsızlık var konuya karşı. Belki de haklı bir duyarsızlık. Çünkü işte kefenler içinde insanlar evlerine gönderildi. Ama Amerikan bu... askerleri sıra sıra Amerikan kamuoyunda bu çok büyük yer aldı. Dolayısıyla kimse bu taşın altına elini sokmak istemiyor. Ama sizin söylediğiniz gibi böyle bir bölge kurulmuş şu anda aslında en olması gereken evet. durum ama uluslararası kamuoyunda bu yeteri kadar taraftar bulamıyor gibi hocam.
Ama kamuoyunda mı bulamıyor yoksa politikacılar katında mı bulamıyor? Çünkü ben örneğin Alman basınını bayağı bir takip ediyorum. Orada bayağı bir hassasiyet, var olan bir hassasiyet daha da aslında yükseldi belli kesimler tarafından. Orada bir baskı düşünülemez mi? Yani Avrupa bu uyarı karşısında gerçekten elini taşın altında koymak zorunda kalmaz mı acaba? Çünkü öyle bir hassas kamuoyu öte yandan da var biliyorsunuz. Yani politikacılar biraz ketum kalıyorlar, biraz pasif kalıyorlar ama belli kesimler hakikaten artık bir şey yapın da diyorlar. Onu görüyor musunuz bu olayı?
Mesela Suruç'taki olaylar bence tam da bu sizin söylediğiniz kamuoyunun ufak bir yansıması. Yani transnasyonel sınırları aşan bir yardım destek grubu zaten var.
Evet.
Biz bunu işte daha önce de gördük. Yani Gezi olaylarındaki direnişler arkasından HDP'nin iç, yani Türkiye'ye bakarsak iç siyasette öne çıkması. Dolayısıyla yani Türkiye içinde bile bu transnasyonel, uluslararası yardımları destekleyen bir kamuoyu oluşmaya başlıyor. Ama mesela 1991'de daha sonrasında da Saddam'ın devrilmesine kadar gelen süreçte Amerikan kamuoyunu da ben çok yakından izlemiştim. İlk başta destek çok yüksekti. Hatırlarsınız Başkan Bush bugüne kadar görülmemiş bir destek almıştı kamuoyundan. Bölgeye bir hareket düzenlenmesi açısında. Fakat daha sonra ne zamanki Amerikan askerleri teker teker kefenle ülkeye gönderilmeye başladı, o zaman kamuoyu duyarlılığı çok düştü. Tabii bu geçmişteki örnekler, Orta Doğu'da yaşanan sıkıntılarda Batı güçlerinin yavaş yavaş işte bölgeden çekilmesi, kamuoylarında şu anda evet destek gibi gözüküyor ama gerçekten politikacılar bir eyleme dönüştürüp bu harekete oraya gitmeye başladıkları zaman rüzgar tam tersine esebilir ve onlar da bence politikacılar, yani bunun çok ciddi farkındalar.
Peki şunu anlıyorum o zaman, yani bu konuda anlıyorum, ben de aslında aynı görüşteyim. Siyasi eylem açısından, yani bürokratların siyasi eylem açısından çok umutlu olmamak gerekir diye bir şey ortaya koyuyorsunuz. Fakat o zaman şimdiki duruma bakalım. Yani bu olaydan sonra, bu saldırıdan sonra şu an somut olarak, güncel olarak bu insanların hali ne olacak? Orada mesela sınır kontrolleri nasıl söyleyelim, sıkılaştırılacak mı? Güvenlik tedbirleri insani boyutun üstüne mi geçecek? Onlara egemen mi olacaklar? Yoksa insani boyut açık kapı politikası devam edebilecek mi bu koşullarda? Yoksa Türkiye hakikaten burada mecburen biraz da belki bu olayı kısıtlayacak mı? Ne diyorsunuz?
Valla ben size katılıyorum. Yani Türkiye bir anlamda tabii uluslararası bazı taraftar olduğu, tarafı olduğu anlaşmalardan dolayı açık kapı politikasını devam ettirmeye çalışıyor. Ancak tabii ki böyle olaylar bölgedeki güvenliği ciddi açıdan arttıracak. İçimizde insan unsuru var. Yani kapıdaki güvenliği kontrol edenler de insan. Dolayısıyla bunlara tepki olacak. Belki gerçekten masum ve ülkeye girmek isteyen insanlar sokulmayacaklar. Yani burada insan unsuru ortaya girecek. Çünkü şu anda Türkiye kamuoyunda ciddi bir terör korkusu başladı. Yani siyasilerin de medyada defalarca dile getirdikleri gibi, yani sanki bu sadece Suruç'ta kalmayacak, bundan sonra da ülkenin başka bölgelerinde, Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerde de bu tür eylemlerin olabileceği gibi konular tartışılıyor. Şimdi burada birkaç tane problematik konu var. Bir taraf işte daha radikalleşen bir Suriyeli gençlik mi çıkıyor karşımıza? Çünkü şimdi olayların 4. yılına giriyoruz neredeyse, girdik. Dolayısıyla 4 sene önce 14 yaşında olan çocuklar şimdi oldular 18 yaşında. Bu çocukların birçoğu işte eğitim aldılar, alamadılar. Yapacak bir şeyleri yok, gidecekleri bir ülkeleri yok. Dolayısıyla bir taraftan acaba hani böyle bir gençlik geliyor mu? Radikalleşen ve ciddi anlamda hiç bir umudu olmayan bir gençlik. İkincisi de Türkiye üzerinden geçen yabancılar konusu var biliyorsunuz hocam. Yani Türkiye'ye bildirilen 12.500 galiba Türkiye üzerinden geçmesi planlanan yabancı savaşçı sayısı.
Evet.
Türkiye bunların sadece 2.500 gibi bir sayısını yakalayabildi. Üçüncü bir konu da şimdi Suruç'ta da gördüğümüz gibi IŞİD'e destek veren Türk vatandaşları. Şimdi bütün bunlar aslında çok komplike ve çok zor şeyler. Dolayısıyla bunlar evet, bir taraftan bunları düşündüğümüz zaman tabii ki sınır bölgesindeki olaylar giderek işte güvenlik arttırılacak, insanların girmeleri zorlaşacak. Kamuoyunda da bugüne kadar Türkiye halkı çok cömert davrandı aslında. Çok misafirperver davrandı Suriyelilere. İster istemez tersine esen bir rüzgarı güçlendirecek gibi gözüküyor.
Elif Hanım, acı olan taraf şu herhalde. İlk kez belki tarihte bu ölçüde, bu radikallikte, bu acımasızlıkta terör denen olgu, masum insanların olgusu olan mültecilikle karıştırılmaya başlanacak herhalde. Mesele bu. Ve hep Türkiye'de şey diyorduk, Türkiye'de henüz diyorduk mültecilik ya da sığınmacılık siyasi bir konu değil. İyi ki değil, siyasi ajandada değil. Ama bu olaylarla birlikte öyle bir iç içe girecek ki herhalde. Ve terör, eşittir, mültecilik gibi algılar herhalde toplumda yayılabilecektir. Korkarım. Ve bu çok vahim bir durum. Çünkü dediğim gibi çok az yaşanan bir olgu.
Kesinlikle katılıyorum size. Ama Türkiye'nin artık ciddi bir meselesi olmaya başladı. Bunun birkaç tane boyutu var. 2000'lerden bu yana Avrupa Birliği Türkiye'yi ciddi şekilde bir tamponlaştırma sürecine itti. Yani değişik mekanizmaları uygulatarak işte geri kabul anlaşmaları, sınır kontrolleri, entegre sınır yönetimi vesaire gibi kavramlar üzerinden Türkiye şimdi çok ciddi bir aktör olmaya başladı göç yönetiminde. Şimdi bir taraftan hani bu tarafı var. Öteki taraftan ülkede 2,5 milyonun üzerinde sığınmacı, mülteci işte değişik şeylerle, sıfatlarla Türkiye'nin de kendisini karıştırarak kullandığı bir grup insan var. Bunun dışında sadece Türkiye mesela Suriyelilerle uğraşmıyor. İşte Afganistan'daki biliyorsunuz Afgan mülteciler Türkiye'de önemli bir sayıya sahip. Iraklılar öyle. Dolayısıyla yani zaten 2000'lerden bu yana Türkiye ciddi bir şekilde göçü konuşmaya başladı ve korkarım ki bu olaylardan sonra sizin de söylediğiniz gibi iç siyasette bir malzeme olacak. Zaten seçimlerde de hatırlarsınız işte Suriyelilere vatandaşlık verilecek mi verilmeyecek mi gibi tartışmalar üzerinden iç siyasetin önemli bir parçası olmuştu
bir de şöyle
tartışmalar. Dolayısıyla evet böyle bir tehlike Türkiye için bekliyorum ben de.
Bir de şöyle bir ikilem var, öyle bir ikilem görüyorum. Türkiye hem son yıllarda bir aktör oldu. Biraz da ama aktör yapıldı. Hani bu geri gönderme anlaşmaları dediğiniz gibi Türkiye'nin sığınmacıları kendi ülkesinde tutmak için verilen paralar falan, bunun hepsini siz de biliyorsunuz. Yani Türkiye hem koşullardan dolayı aktör oldu hem de bilinçli bir şekilde aktör yapıldı. Ama şeye gelince çelişki burada yine, hem Batı'nın çelişkisi, bu yine tampon bölgesine geleceğim. Hem aktör yapılıyorsunuz, hem uluslararası işbirliği bağlamda harekete geçilmeniz isteniyor. Ama işte orada tampon bölgedeki desteğe gelince, dediğiniz gibi burada destek verilmiyor. Böyle bir şey de yaşanıyor. Böyle bir kargaşa da yaşanıyor aslında.
Kesinlikle. Bugünkü göç rejiminin en büyük çıkmazlarından bir tanesi. Yani Batı'nın bazı etrafındaki ülkeleri tamponlaştırarak aman bize gelmesin, işte insan hakları meseleleriyle uğraşmayalım, ya transit ülkelerde ya da işte ülkenin kaynağında bu sorunu çözmeye çalışalım tavrı. Bu sizin söylediğiniz hem aktörleşme hem de bunun içine çekilme sürecini getirdi Türkiye'nin. Ama dünyaya baktığımız zaman yani artık dünya neredeyse bir tampon bölge şeyine dönmeye başladı, alanına dönmeye başladı. Şimdi bakın Ürdün de aynı şeyi söylüyor. Ne denir? Tampon bölge oluşturalım diyor. Suudi Arabistan zaten böyle bir şeye girişmeye başladı. Duvarlar çekelim, kendimizi koruyalım. Ama görüyoruz ki uluslararası işbirliği olmadığı sürece ve kaynağında sorunları çözmeye yönelik eylemler olmadığı sürece bu sorunların önüne alınabilmesi mümkün değil.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Türkiye'de Göç ve İltica programı devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, Türkiye'de Göç ve İltica devam ediyor. Göç araştırmacısı Elif Özmenek Çarmıklı telefon hattımızda, otur siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünden Mehmet Okyayus bizlerle beraber. Suruç'ta meydana gelen terör saldırısı ardından gündeme gelebilecek tampon bölge kurulması ihtimalinin olası sonuçlarını değerlendirdik ilk bölümde ve Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara, mültecilere etkisi ne olabilir bu olayların, yine bu kapsamda ele aldık konuyu. Sayın Okyanus, yine sözü sizinle başlayalım.
Elif Hanım'ın son dedikleri vurgu yaptık, çok önemli. Bir tarafta bir uluslararasılaşma ihtiyacı var, zorunluluğu var. Çünkü artık hep söylüyoruz, bu artık uluslararası ilişkilerin bir vazgeçilmesi bir unsuru göç. Bir tarafta bunlar hep söyleniyor, söylemde hep var. Fakat öte yandan hala bu ulusal politikalar düzeyinde işler ya da bölge düzeyinde ya da bölgesel çıkar düzeyinde politika çözme ihtiyaçları doğuyor. Bunu bence Türkiye, hani bunu soracağım Elif Hanım'a. Bu ikilemi Türkiye acaba daha çok gündeme getirse Elif Hanım, hani söylemde de kendi politikasında da tam da buna vurgu yapıp Avrupa'yı bu konuda biraz daha uyarabilir mi? Hani bunu biraz, burada biraz bir eksiklik görüyorum. Hani şöyle bir şey diyorsunuz, şöyle bir ihtiyaç var, böyle demeçler veriliyor ama fiilen bunlar yapılmıyor. Türkiye bunu sizce yeterince yapıyor mu? Bu adımları atıyor mu?
Ama bir taraftan da yapamamış sebepleri var. Mesela Türkiye bugüne kadar harcadığı paraları tam olarak açıklamasıyla beraber nereye ne kadar harcadığını net bir şekilde belirtmedi. Evet. Dolayısıyla bu da birazcık bütün bölgedeki hareketlilikler, işte sınırdan geçişlerin tam olarak kontrol edilmemiş olması, Avrupa Birliği'nden bu konuya gelen tepkiler vesaire gibi hani siyasi konuların da işin içine girmesiyle beraber burada Ankara yönetiminin çok net mesajlar vermesini engelliyor bütün bu dengeler. O da tabii uluslararası desteği biraz azaltıyor. Ama Türkiye bu konuyu ısrarla gündeme getirmesi gerekiyor, sizin söylediğiniz gibi. Tek bir aktörün bununla baş edebilmesi mümkün değil. Yani bu insan hareketliliği ve de şu anda non-state actor dediğimiz, yani karşımızda devlet olmayan ama orada bir devlet gibi hareket eden bir örgüt var. Dolayısıyla bütün bunlarla Türkiye'nin tek başına mümkün mücadele edebilmesi mümkün değil. Bunu kamuoyuna, uluslararası kamuoyuna çok açık bir şekilde anlatması gerekiyor. Ama Batı'dan duyduğumuz en büyük kaygı bu harcanan paraların çok net bir şekilde nereye ne harcandığını Ankara yönetiminin açıklayamamış olması.
Bir de zannedersem bu mülteci, biraz da şeye gelmek istiyorum, bu insani boyut. Hani burada hep konuşuyoruz, biraz böyle gittikçe bu insanlar hakkında konuşuyoruz. Bu insanlar nesneleştiriliyor. Fakat bu insanların, bu mülteciler acaba, bu sığınmacılar, gerçekten kaçan savaştan bu konuda ne diyor? Bu konuda fikirleri ne? Nasıl değerlendiriyorlar? Burada acaba adımlar atılıyor mu? Onlar örneğin aktör olarak içine dahil ediliyorlar mı acaba? Ya da bu şart mı? Bence bu şart olan bir olay. Bunlar biraz böyle dediğim gibi dışarıda bırakılıyor bu insanlar. Buna ne dersiniz? Yani bu nasıl yapılabilir? Çünkü şu an 2 milyon insan var oradan gelen. Büyük bir kitle. Bunların arasında bir sürü fikri olan, hayat perspektifleri olan, bir şeyler bilen insanlar var. Bunlar çok fazla değerlendirilmiyor sanırsam.
Yani hani bir taraftan Suriye muhaliflerine destek vererek hani bu şey yapılıyor, işte eğit donat vesaire gibi, ama sizin söylediğiniz gibi hani eğer entegrasyon açısından bu insanların bilgi birikiminin kullanılması anlamında söylüyorsunuz, kesinlikle doğru. Çünkü Türkiye evet sınırda böyle şeylerle uğraşıyor ama bir taraftan da bu insanların Türkiye'ye entegre olması gerekiyor artık. Yani 4 sene geçti ve gitmeyecekleri de belli yani. Evet. Eğitim şeysi düşük bir grup Türkiye'ye gelenler. Dolayısıyla bir taraftan yeni neslin eğitilmesi, Türkçe öğrenmeleri, bir şekilde buradaki durumlarının bir açıklığa kavuşması, yani geçici koruma, ama geçici koruma nereye kadar geçici koruma olacak? Yani bu savaş 20 yıl sürerse bu insanlar 20 sene Türkiye'de geçici koruma altında mı kalacak gibi, böyle bu insanların buradaki, bu ülkedeki konumunu belirleyen, daha doğrusu belirsizliklerin ortadan kaldırılması gerekiyor önce entegre sürecinin başlanması için, entegrasyon sürecinin başlaması için. İşte bunlar da tabii bir taraftan biliyorsunuz göç yönetimi idaresi var. Yeni bir yapılanma içerisinde 81 ilde teşkilatlanıyorlar. Taşra teşkilatlarını kuruyorlar. Avrupa Birliği'nin bu aktörleştirme sürecinin bir parçası olarak. Yani bir taraftan fiziksel olarak yeni kurulmaya çalışan bir sistem var. Dolayısıyla çok yoğun çalışma var. Öteki taraftan ülkede 2,5 milyon mülteci var ve siz bunlarla ilgili bir şey yapmak zorundasınız. Ve de sınırda devam eden bu hareketlilikler var. Dolayısıyla Türkiye'nin işi çok zor. Yani biz evet bunları söylüyoruz, bir taraftan söylemesi kolay, yapması zor, evet, diye de şey yapalım. Çünkü genelde bürokratlar, konuştuğumuz bürokratlar bazen diyorlar ki bizi çok acımasızca eleştiriyorsunuz. Hani bu eleştirmek anlamında değil, daha nasıl faydalı olabiliriz biz akademisyenler olarak? Hani görüş bildirmek anlamında söylüyorum. Ama bunları söylemek kolay, yapmak zor, onun da farkındayım.
Bir şey soracağım size. Ben hep bunu soruyorum. Size sormak soruyorum. Fikrinizi merak ediyorum. Bu geçici koruma konsepti acaba hala uygun mu? Çünkü daha önce de vurguladım. Bu da bir ikilem yaratıyor. Bir tarafta diyorsunuz bunlar misafir. Yani misafir evde tutulur, dışarıya atılmaz ve misafirperverlik gösterir bu insanlara. Bir tarafta ama Avrupa Birliği'nden ve dışarıdaki insanlardan, örgütlerden, ülkelerden destek bekliyorsunuz. Acaba burada konsept değiştirilmeli mi? Örneğin Avrupa Birliği eğer bu işin içerisine girerse ve payı sorumluluk almak zorunda kalırsa, o zaman bu insanları oraya göndermek için, diğer sığınmacılar yapıldığı gibi, the third country, üçüncü ülkeleri gönderme meselesinde olduğu gibi, acaba bu geçici koruma konsepti değişmeli mi? Çünkü dediğiniz gibi artık 4 yıl geçti. Artık nereye kadar geçici koruma? Burada acaba Türkiye'nin de yapabilecekleri hukuki ve kavramsal adımları var mı?
Yani tabii bu geçici koruma olayı biraz sıkıntılı bir durum. Evet. Ama öteki taraftan da şu anda bence Türkiye bürokratik olarak ve siyasi açıdan böyle bir değişime hazır değil. Hı hı. Dolayısıyla önce işte il teşkilatlarının kurulması, o sistemin biraz işlemesi, bir göç idaresinin kendisine karşı güveninin artması falan gibi konular gerekiyor. Çok yeni bir kurum. Dolayısıyla onun reflekslerinin çok gelişik olması şu anda beklenemez ve ben olası pek görmüyorum. Çünkü dediğim gibi bir taraftan gerçekten fiziksel olarak devam eden bir teşkilatlanma süreci var. İşte kanunlar değiştiriliyor, yeni kanunlar yapılıyor. Bir taraftan işte Türkiye'nin imzaladığı geri kabul anlaşmasıyla, yani Türkiye üzerinden transit geçip Avrupa'ya ulaşmışların ve orada kaçak durumuna düşmüş olanların Türkiye'ye iadesi konusu var. Türkiye buna hazırlanıyor. 2007'den sonra Türkiye'yi transit olarak kullanıp giden üçüncü ülke vatandaşlarını geri kabul etmek zorunda Avrupa Birliği, eğer Türkiye'den geçtiğini kanıtlayabilirse. Yani Türkiye'nin başında şu anda bir arı kovanı var göç yönetimi anlamında. Dolayısıyla bence şu anda artık bunlara geçici bir koruma verildi. Bunun üzerinden ilerlenecek gibi gözüküyor. Ben pek olası görmüyorum böyle bir değişikliği.
Tamam, siz öyle görmüyorsunuz. Doğrudur, zordur. Türkiye'nin sorunları devam edecek diyelim. Ama o zaman Türkiye aslında Avrupa'dan mali desteğin dışında, yani finansal desteğin dışında başka talepleri de bulunması zor. Hani o zaman Avrupa'ya ancak şunu diyebilir, yani hani bize yardım edin, mali parayla yardım edin diyebilecek.
Yardım edin ve gerisine karışmayın gibi bir durum var. O zaman tabii tampon bölge meselesine de destek bulamıyor. Çünkü hani sadece parayı verin, geri kalanını ben halledeyim. Ama orada da böyle demin söylediğiniz gibi Ankara yönetiminin şeffaf bir açıklaması yok. Dolayısıyla böyle karma karışık sarmal içinde bu olay.
Dolayısıyla Avrupa Birliği aslında hani insanları alsa, hani o konuşur ya işte 21 Suriyeli alıyor, bunlar uzun uzun tartışılıyor kamuoyunda, bize 2 milyon var, ondan bile kaçıyorlar. Ama işte bu durum, dediğiniz bu karmaşık durum aslında bunu beraberinde getiriyor. Avrupa Birliği'nin şu an yapabileceği en fazla şey mali yardım. Ama işte insanları alıp koruma sağlamak, kendi ülkelerine onları bakmak meselesinden kaçmış oluyorlar bir yerde. Yani aslında büyük bir ikilem ve Türkiye bu konuda, dediğin gibi, bütün bu koşullar bağlamında Türkiye aslında birazcık kalıyor. Yani Türkiye çok böyle esnek davranma şeyine sahip olmuyor bu koşullarda. Bu da çok acı bir durum aslında Türkiye açısından.
Kolay değil yani. Türkiye'de göç yönetiminin daha tarihi, yani şurada 10 senelik göç yönetimi anlamında politikaları da oluşturması. 10 yıl, Avrupa 10 yıllardır bu göç meselesiyle uğraşıyor. Dolayısıyla hani Türkiye'nin bu reflekslerinin tabii yavaş olması çok normal. Bir taraftan da öyle düşünmek gerekiyor. Yani Avrupa kendi içerisindeki göçmen sorunlarını halledemedi. Siz çok yakından biliyorsunuz Almanya'da yaşanan sıkıntıları. Fakat bir başka boyut da şu. Mesela Avrupa Birliği'nin söylediği, yani bize gelen bir, siz o hesaplamayı görmüşsünüzdür belki, bir mültecinin kendilerine olan maliyetiyle mesela Türkiye'de 100 kişi mi? Yani şimdi yanlış rakamlar vermeyeyim ama öyle bir gerçekten dramatik farklılıklar var. Yani o insanın çünkü eğitimini düşünüyor, işte gelecekte iş bulmasını düşünüyor, iş bulana kadar devletin desteğini düşünüyor. Şimdi bizde tabii böyle şeyler olmadığı için hesaplamalar da çok farklı. Yani 2,5 milyonun da işte çalışsın mı çalışmasın mı falan gibi tartışmalar aslında çok afaki kalıyor. Çünkü Türkiye'de böyle bir hesaplama olayı yok yani. Hani bir kişinin ülkeye gideri nedir, ne yapabilir, daha orada değil Türkiye.
Evet, Türkiye yani şunu diyebiliriz belki, Türkiye emek göçü sürecinde de gördüğümüz gibi maalesef dışsal koşullardan dolayı da çok proaktif olamıyor. Bu kelimeyi çok sevmiyorum ama kullanalım. Çok proaktif olamıyor değil mi? Yani Türkiye hep tepki veriyor, Türkiye hep cevaplar arıyor, Türkiye olup bitenlerin karşısında politika uyguluyor fakat proaktif olamıyor. Ki Avrupa bütün bu göç süreçlerinde onlara bu insanlar gelmese bile, acı taraf bu, onlara bu insanlar gelmiyorlar. Fakat buna rağmen Avrupa ya da Amerika proaktif bir konumda ve yönetiyor. Yani uluslararası düzeyde yönetiyor. Acı olan bu.
Kesinlikle. Bana ve kalırsa. Artık biliyorsunuz demin de sizin söylediğiniz gibi göç yönetimi dış politikanın önemli bir uzantısı.
Aynen öyle.
Yani ciddi ve ayakları yere basan bir ciddi bir dış politika beraberinde önemli dış politika, pardon, göç yönetimini getiriyor. Mesela Türkiye konusunda çok önemli bir şey söyleyeceğim hocam. Türkiye aslında biliyorsunuz bu mülteci akınlarına çok da yabancı bir ülke değil. Yani 91'de gördük, 89'da gördük göç akınlarını Türkiye'ye. Dolayısıyla aslında çok önemli bir tecrübeye sahip olmasına rağmen mesela bu tecrübeleri yine hayata geçiremediğini görüyoruz. Mesela geçenlerde basına yansıyan bu aşı karnesi olayı Türkiye'nin. Türkiye'de yıllardır gözükmeyen bazı hastalıkların hortlaması. İşte su çiçeğiydi, kızamıktı, kısılcıktı vesaire gibi çocuk hastalıklarının tekrar tepeye tırmanması. Şimdi böyle bir göç dalgası olduğunu biliyorsunuz. İşte gelenlerin ülkeye girmek zorunda olduğunu biliyorsunuz. Yani bu aşılanmaların sınırda çok ciddi şekilde takip edilmesi gerektiğini biliyorsunuz. Şimdi bütün bunlar tecrübeyle zaten sabit. Fakat işte bizde bir takım refleksler zayıf. Bunun da herhalde diyorum daha yeni oluşmaya çalışan bir göç yönetiminin işte tecrübesizliği diye yorumluyorsunuz. Evet. Ama tek taraf baktığımızda da bu göç akınlarıyla çok uzun zamandır Türkiye
haklısınız.
Mücadele ediyor.
Sayın Çarmıklı, sözlerinizi kesmek zorundayız efendim. Süremizin sonuna geldik. Çok güzel konuşuyorsunuz. Bölmekte zorlandık efendim. Göç araştırmacısı Elif Özmenek Çarmıklı'ydı telefon attığımızdaki konumuz. Teşekkür ediyoruz. Sayın Mehmet Okyaz, sizlere de çok teşekkür ediyoruz
teşekkür
efendim.
Ediyorum.
Gelecek hafta Türkiye'de göç ve iticada buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın diyoruz.
Türkiye'de göç ve iltica.